Ayrım 9, Kuzgunlar ve Leşler, 2. cilt, Erol Toy, sayfa 123. 3. bölüm, 1. kısım. Sebastian Capello, omzunda heybesiyle Galata rıhtımına indi. Malta taşı döşeli alanı geçti. Dar sokaklardan yokuşa sardıktan hemen sonra, pencerelerinden Haliç ve Boğaz girişini gören Mark Antoine hanına ulaştı. Han görevlisi daha o adımını atarken odasının anahtarını uzattı. Sebastian heybesini yoklayarak odasına çıktı. Geniş dairesine girdiğinde pencerelerin kepenklerini araladı. Haliç'i, Boğaz'ı süzdü uzun uzun. Heybesinin gözünden teslim senetlerini çıkarıp üst üste koydu. Rakamları kafasından toplayarak ellerini ovuşturdu. Verimli iş görmenin sevinciyle Anadolu kentlerindeki sarraflara bıraktığı altınların hesabını yaptı. Sonra birden buraya niye geldiğini anımsamışçasına toparlandı. Heybeyi başucuna, senetleri tahta dolabın dibine yerleştirdi. Kapıdan çıkarken durakladı. Senetleri kucaklayıp başını sallayarak merdivenleri indi. Hemen biraz yukarıdaki Çendali hanına çıktı. Kapıda sırma cepkeniyle salınan kavvasa, "Madame Kiaffa buradalar mı?" diye sordu. "Çıktıklarını görmedim efendimiz. Yazmanına geldiğinizi buyurursanız yanına götürürler sizi," diye bildik bildik selamladı kavvas. Sebastian uzatmadan hanın derinliğine yürüdü. Ak mermerlerin ışıltılı aydınlığı demir parmaklıklı küçük pencerelerin ışığını çoğaltıyordu sanki. Dipte çuha örtülü masaya kollarını dayamış bekleyen yazman, Sebastian'ı görür görmez yerinden fırladı. "Efendim bugünlerde gelmenizi beklemektelerdi. Haberleriniz sizden önce geldiğinden her sabah bekletilmeden katıda çıkarılmanızı buyurdular." "Eh, sevindik buyruğuna. Hazır olduğumuzu bildirirseniz sevincimiz artar." "Buyurunuz," diyerek önüne düştü yazman. Birlikte basamakları tırmandılar. Esther Kiera'nın haham olan kocası öldükten sonra Galata sarraflarının başını çektiğini bilmeyen yoktu. Venedik ve Cenova bankalarının en güvenli temsilcisi olmayı da başardığından bu yana Anadolu ve öteki bölgelerdeki bütün para alışverişlerinden pay alıyordu. Sebastian da hem yaptığı işlerin dökümünü çıkarmak, hem büyük kentlerde onun ajanları olarak görev yapan Bedestan sarraflarına teslim ettiği paraların karşılığında Venedik Bankası'na senet almak amacıyla uğramıştı. Yazmanıyla birlikte dairesinin kapısından girdiklerinde Esther yaşını göstermeyen sağlam güzelliğiyle elini uzattı. Sebastian fındık büyüklüğünde elmas yüzüklerle bezeli parmaklar arasında dudaklarına bir yer bulup elini öptü kadının. "Her zamankinden güzel görmekle mutluyum madam," dedi. "Kavuşma sevinci yol yorgunluğunu hemen unutturduğundan katınıza ulaşmak beni rıvalandırdı." "Grazie, Signor Capello," diye yanıtladı kadın Sebastian'a. "Siz de her zamanki nezaketinizle yaşlılığımı unutturuyorsunuz." "Yaş ve siz madam, hiçbir zaman yan yana olmayacak iki ayrı şey." "Hani diretirseniz kaygılarımı unutup inanacağım sinyor. Ne var ki kişi kendini bilmeli. Bilince de işleri iyi gittiğinden dünyayı toz pembe gören bir büyük bankerin komplimanında nelerin yattığını da anlamalı." "Sinyora," diye bağırdı alıngan alıngan Sebastian, "bankerlik iştir. Altın pırıltısı, gümüş şırıltısı işin gereği. Size sevgimle, güzelliğinize saygım ise dostluk. Oraya işin yongasını düşürmek, kendi kişiliğimden kuşkuya düşmekle birdir."
"Venedik ve Cenova bankerlerinin tümüne her zaman kibarlığınızı övmekteyim, sinyor," dedi Esther. "Bundan kuşkunuz olmasın. Her gelişinizde yüreğim utangaç bir genç kız heyecanıyla çarpmakta. Dikkat ettim, herkesin de ayrı bir kompliman bulup söylemekte ustasınız. Ne var ki hele canla çarptığında komplimanlara karşı bile duyarlı bir yaşta bulunduğumu anlatıvermek. Aynı yürek, bağışlayın."
"Bağış sizden geldiğinde anlam taşır sinyora. Siz ki bunca insanın gönlünü saçınızın perçemine takıp sürümektesiniz."
"Ah sinyor," dedi kıkırdayarak kadın, "Venedik serenatlarının tadını hiç unutmadım. Albert Cendali sağ iken gençliğimde yani, konağımızın penceresi altında gondoldan söylenen o güzel ballatlar hep belleğimde. Nedense sizi gördüğümde hep onları söylemek geliyor içimden. Kim bilir o eski Venedik'in o eski güzelliklerini bana anımsattığınızdan mı, yoksa siz de Venedik'in o değişmeyen gençliğini bulduğumdan mı?" Venedik değişmedi Signora, siz de değişmediniz. Bunca güzellik gözlerimi kamaştırmaktayken Sebastian Capello'nun değişmesini isteyebilir misiniz? Biz üç değişmeyen bunca uzun sevgi ve dostluğu ayakta tutabiliyorsak ne mutlu.
Şakalarınız hep coşturdu beni Signor. Biraz gecikince aranmam, aşağıya buyruk verip bekletilmemenizi istemem bundan diyerek ellerini çırptı.
Sessizce açılan kapıdan giren ipek tenli, ipek mintan ve şalvarlı, ipek bakışlı cariyeye
"Akşama konuğumuz var, sofraya Venedik şarapları koyarsınız" dedi.
İzniniz olursa diye cariyenin dönmesine kalmadan atıldı Sebastian. Balyosluğa çıkmak dilerdim. Hem Marc Antonio Domini'ye sunacağım armağanım var. Hem de Balyos Mocenico Tommaso oradaysa anlatacaklarım. O yüzden önce size uğradım, özlemimi gidermek amacıyla.
Akşama zaman çok dostum dedi eliyle cariyeyi kovalarken Esther. Signor Domini'ye armağanınızı sunarsınız. Bildiğimce sizin Balyos'la Cenova vekil harcı Alessandro Miecini ve Fransız elçisi Daramon burada değiller.
Değiller mi? Nereye gitmiş olabilirler? Yoksa bizim haberimiz olmadan elçiler mi değişecek? Yola çıkarken böyle bir haber almamıştım.
Yok, değişiklik söz konusu değil. Rüstem Paşa kaç zamandır istedikleri av iznini geçen hafta verdi. Karadeniz kıyısında avlanmaya gittiler.
Üçü birden mi?
Bildiğimce üçü birden. Ancak sizin balyosluk yazmanı Signor Domini daha iyisini bilir. Sormanızı öneririm.
Ve umarım ki armağanınızı sunup gerekli bilgiyi edindikten sonra benimle doyunmayı Signor Domini'nin sofrasına yeğlersiniz.
Sizin bir gülüşünüze bin Domini'yi yeğlerim Signora diye abartılmış bir reverans yaptı. Öyleyse oyalanmadan hemen gidip geleyim ki doyulmaz söyleşinizden yoksun kalmayayım. İzninizle.
Yeniden elini çırptı Esther. Bu kez giren iri yarı köle irkiltti Sebastian'ı. El çırpmasının değişik olduğunu sezmemenin öfkesine kapıldı bir an. Yüzündeki yayvan gülümseme değişmeden köleye baktı. Esther, "Signor Capello'ya hemen bir at çekilsin" diye buyurdu. Köle yerlere değin eğilip geri geri çıkarken Sebastian da yerden bir reverans daha yaparak geriledi. Merdivenlerden aşağı kaydığında atın kapının önünde hazır beklediğini gördü. Latasının cebinde yumruklaşan senetleri yoklayarak ata bindi. Bir an önce gidip dönmek amacıyla yokuşu tırmanmaya başladı.
Galatasaray Enderonu'nun arkasından ormana girdiler. Atlarının hızı tepenin başındaki av yoluna çıkıncaya düştü. Elçilik korumacısı Yeniçeri çavuşu Balyos'la gittiğinden genel yazmana gözcü erler kuruculuk ediyorlardı. Başta Domini ve Sebastian, arkalarında palalarına özenen bıyıklarıyla Yeniçeri erleri tırısta eğile kalka ilerlemekteler. Domini, Sebastian'ın anlattıklarını dinleyince hemen koşup durumu elçiye bildirmek kararına varmıştı. Çünkü Rüstem Paşa'nın birden değişen sert tutumu aylardır Galata dışına çıkmayan elçileri sevindirmişti. O yüzden uzatabildiklerince kalmayı kuruyorlardı. Sebastian'ın anlattıkları mutlaka bir şeyler yapmayı gerektireceğinden atlanmıştı yaşlı yazman. Kendiliğinden davranamayacağınca büyük bir iş diye düşündüğünden Esther Kiera'nın sunduğu düş gecelerden koparmıştı Sebastian'ı. Bir tek çağrıyla yetinmeye koşulmak canını sıkıyordu. Onca yol teptikten sonra şimdi yeniden yollara düşmek coşkusunu sürdürmüştü Sebastian'ın. Atının üstünde ırgalandıkça, Esther'in cariyeleriyle debelenmek varken bu bunağın aklına uymanın sırası mıydı diye düşündü. İstanbul dünyanın merkezi ve bu merkezdeki dilberlerin hası Esther'in otağından geçmekte. Hem de çoğu Roksalan'ı kıskandıracak saraylık cariyeler ve onun öfkesinden korkan tutsakçıların pazarda sattıklarından. Ve bunları toplayan Esther ayrıca üstlerinden para kazanmakta. O yüzden her biri eğitilmiş, öğütülmüş gözdeler. Her birinde salt güzelliği değil, inceliği de öğreniyor insan. Roksalan iyice kösülünceye beklemek gerek demişti Esther. Sultan için ama. Şehzadeler, paşalar bu kanunun dışında. Bir tek damatlar az biraz çekingen. Ötekiler bütün paralarını eğitilmiş sülün cariyelere, yetiştirilmiş civan gulamlara yatırmaktalar ki, para işlerinde kazandığımdan fazlasını tutsak ticaretinden kazanmaktayım. Kazanır da doğrusu.
O kızlara ben bile varlığımı vermeyi düşündüm kaç kez. Venedik'i unutup İstanbul'un Galata'sında bir konağa kurulmak ve bu cariyeler elinden lokmalanmak, dudaklarından yudumlamak, yaşamına yaşam katar insanın. Han yosmalarının kırıtmalarından kurtulurum. Ne var ki görevlerim bırakmamakta. İşte doyunmasak da tadına bakacağımız nice bir dilberden etti bu bunak beni. Varıp kendisi anlatsa olmayacak. Anlaşılan balyostan ödü kopmakta. Keyfini kaçırdığından ötürü azar işitmekten çekinmekte ki beni de ardınca sürüklemekte. Oysa görevim sona erdi benim. Ötesini yüce Doge Antonio Gritti'ye bildirmek kaldı. Hayır efendim, bunlara neyin ne olduğunu söyledikten öte neyin yapılması gerektiğini de anlatacaksın ki iş göreler. Dönünce Doge'a bildireceğim. Bundan öte emekli tüccar değil, doğrudan tüccar yollasın balyosluğa. Böylelikle Venedik'in çıkarları çenebaz diplomatların yaygarasından kurtulur. Yerine iş bilir insanların sağlamlığı egemen olur. Biliyorum kabullenmez bunu Doge, ama yine de söylemek gerek. Yolda kendilerine eşlik eden Yeniçeri'nin dillerini bildiğinden güvenli olduklarından ağızlarını açmıyorlardı. İkisi de kendi düşüncelerinin hızında, tırıs giden atların sallantısında dalları gözleyerek ilerliyorlar. Yeniçerilerde ağız açmaksızın gözleri çevrede artları sıra at koşturuyorlardı. Sonunda orman açıklığına kurulmuş çadırlara ulaştılar. Birbirinden 30'ar 40'ar adım aralıklarla Venedik ve Cenova cumhuriyetleriyle Fransa krallığının bayrakları dikilmişti. Her bayrağın arkasında elçilik görevlilerinin genişliğine göre çadırlar dizelenmiş. Çadırların arkasında da ay biçiminde elçilik korucusu Yeniçerilerin obaları sıralanmıştı. Balyoz Makarenko Tomaso Sebastian'ı da karşıdan tanıdı. Atlılar yaklaşıncaya bekledi. Çavuşbaşının gözlerini dört açtığını, kulaklarının en küçük fısıltıyı algılamaya hazır olduğunu görür görmez tanımaz dağa vurdu. Domini indikten sonra kolundan sürükledi Sebastian'ı. Efendimiz dedi elçinin önünde gerekli saygı gösterilerinde bulunarak, "Signor Sebastian Capello, bankamızın ajanı ve onlar meclisinin üyelerindendir. Asya işlerinde gerekli işlerde bulunduktan sonra Venedik'e dönecekler. Bir buyruğunuz olursa yüce dojumuza iletmek isteğindedirler. O yüzden buraya deyin gelip eğlencenize rahatsız ettik." "Ah ne kadar iyi oldu geldiğiniz. Signor Capello'yu tanımak mutluluğumuz oldu. Gerçekten göndereceğimiz hiçbir şey yok. Resmi kuryemiz yeni gitti. Ama ününü çok iyi duyduğumuz bir soydaşımızla karşılaşmak bizi sevindirdi. Hemen yolcu değilseniz akşama av şöleni var. Konuğumuz olmanız bizi mutlu kılar." "Anlaşılmakta ki Balyoz Hazretleri," dedi Sebastian, "iyi avlanmışsınız. Sizin de usta avcı olduğunuzu duymuştum. Özellikle de uçarı attığınızı söylemişlerdi. Yanlış mı duyduk acaba?" "Doğru duymuşsunuz efendim. Uçarı atmak kıvancımdır. Ne farkı tüfengimi getirmediğimden sözlerimin doğruluğunu ispatlamaktan yoksunum." "Bizim tüfenklerimiz alışkanlığınızı karşılamasa da sanırız atıcılığınızın değerini ispatlamaya yeter. Şurada ileride keklik kaynamakta. Yeni geldik, çavuş başımız da yorgun. Ama sanırız usta bir avcıyı seyreylemek amacıyla bize katılırlar," diyerek tüfeğini Sebastian'a uzattı. Çavuş başına koluyla buyurun işareti yaptı. Çavuş başı yenice oturmaya hazırlanırken bu yarışmanın öfkesiyle kıpkırmızı oldu. Kısa bir duraksamadan sonra, "Biz tüfek seslerini sayar, sonra sinyorun vurduğu kekliklerle karşılaştırırız," dedi. "Orman güvenli, şimdi denetledik. Buyurunuz, siz eğlencenizi sürdürünüz." Balyoz çavuşbaşının görmeyeceği bir noktaya gelinceye nefesini tuttu. Sonra birden derin bir soluk alarak, "Elinden, gözünden ve kulağından başka türlü kurtulamazdık. Öyle bir zamanda geldiniz ki, hani önceden ne içsek böyle olmazdı. Şimdi Domini onu oyalar." "Anlaşılan eğitilmiş efendim," dedi Sebastian. "Yazmanınız öyle duraklayarak yol aldılar ki özellikle bu anı beklediklerini şimdi anlamaktayım." "Çok önemli şeyler olmalı," dedi Tomaso. "Anlatın lütfen." Sebastian dinlenip dinlenmediklerini denetleyerek fısıltıyla konuşmaya başladı. "Bilmektesiniz işimiz gereği pek çok kent ve köy dolanmaktayız. Özellikle dirlik sahipleriyle kuyumcuların yoğun bulunduğu kentlerde paraya gereksinim fazla. O yüzden de bizim altınlar iyi kar getiriyor. Faizleri yükselttiğimizde bile yılın karını düşünen zaimlerle kuyumcular gözlerini kapayarak dilediğimiz yerden anlaşmaya varıyorlar. O yüzden de yoğun bir çalışmayla geçiriyoruz zamanımızı. Çevresini yeniden denetledi. Ağaçlardan ve yapraklardaki yelden öte tanıklarının bulunmadığına güven duyunca, Ahi babası da haç bahanesiyle kentleri dolaşıyor efendim. Post kentine de vardı. Zaviyede tartıştı kararından. Kesinlikle neye karar kıldıkları belirsiz. Ayrıca babanın da edindiği bilgiler çerçevesinde karar yetkisi vardır. Fütüvvetten bildiğimize göre özellikle kır şehri Evran otağı sayıldığından oradakilerin etkinliği fazla. Ancak her şeyleri gizli olduğundan duyabildiklerimize varsayım ekleyeceğiz. Öğrendiğimize göre efendimiz ahiler imtiyazlara koşul koydurmayı dilerler. Koşullar nedir bilmemekteyiz. Bizim aklımıza gelen şimdilik zorunlu mal alımına koşmaktır bizi. Doğrudan karşı çıkanlar da olabilir. Ne var ki ahi babasının aklını yitirmesi gerek, imtiyazların kalkmasını istemesi için. Hem devlet razı gelemez buna, hem de Ankara'nın sofçu ve çuhacıları. Sivas'ın gümüşçüleri, Maraş'ın kuyumcuları, Ergani'nin bakırcıları, Hamid'in küherçile ve barutçuları ve dahi birçok ürettiğini dışarı satan ahi. Örgütleri parçalanır, birbirine girerler. O yüzden aklımıza gelen ya haraçların az biraz arttırılmasına zorlayacaklar ya da mal götürmeye. Her ikisi de bizi güç durumda bırakır efendim. Banka ve banker olarak çok yararlanırız bundan. Yalnız Cenova Bankası daha çok yararlanır. Üstelik bizim tüccarımız taşıtma kolaylığının yanında ürettiğini getirmekte. Onun karşılığında mal götürmekte. Harçlar artarsa getirdiğinden de götürdüğünden de zarar eder. Oysa az getirip çok götüren tüccar olarak kazanır. Yalnız ülkesinin üretimi düşer. O yüzden durumu size bildirmeden Doş'a iletmeyi düşünmedim. Sağ olsun Signor Domini anlayış gösterdi.
Elbette gösterecek Signor Capello dedi Tomasu. Görevimiz Ahi Baba İstanbul'a döner dönmez daha dönmeden biz engel kurmalıyız.
Sanırım görevim bitti efendimiz.
Sağ olun, önü sıra kalkan bir kuşa nişan aldı hemen. Tüfeğin sesinden az sonra kuş başının dikine düşmeye başladı. Çabuk tüfengi siz alın ki nişancılığınıza tanıklık edebilelim diye uzattı silahı.
Sağ olun dedi Sebastian, kullanmasını bilmediğimizden ne yapacağımızı şaşırmıştık. Diplomatlığın nice güç bir sanat olduğunu bir kez daha kavradım. Sağ olun.
Tomaso kuyumcu Serafim'den aldığı sülün bohçasını açmadan Rüstem Paşa Sarayı'nın yolunu tuttu. Önceki konuşmasına göre kararlaştırdı, gün sözünü yerine getirebilmenin güveniyle atının üstünde kuruldu. Birinci vezir konağının görkemine adım attığında her zamanki ürpertisi yenilendi. Murassa Kürt kaftanının içinde tüylerinin diken diken olduğunu sezdi. Rüstem'i kızdıracak bir durum doğarsa yedi kule zindanını boylayacağını düşüne düşüne kabul töreninin yorgunluğuna girdi. Kapı ket hüdasının öncülüğünde sekbanları aşağı aşağı paşa divanhanesine ulaştılar. Hazinedar görevlilerin ellerindeki armağanları çoktan çekip almış, onları divanhanenin dışındaki konuk odasında oturtmuştu. Paşa beklemese kendisini de odaya sokmayacaklarını biliyordu Tomasu. Beklendiğinden kaftanının altına yerleştirdiği bohçayla paşanın önüne deyim vardı. Görkem gözlerinde korku oldukça kendini yatıştırmak amacıyla bir Türk ozanın dizelerini anımsamaya çalışıyordu. Hem dizeleri anlatan öyküyle birlikte. Balyozluk çevirmeni ilk kez anlattığında gülmekten kırılmıştı. Şimdi korkusunu bastırmakta kullandı öyküyü. Kişinin yazgısı ak olmalı diye düşündü ozanın dediği gibi. Karşıtları az daha önleyeceklerdi Rüstem'in damat olmasını. Sultan kızıyla evlenmek Hürrem Sultan bile istediğinde kolay değil. Denetlenmeye karar verir Süleyman. Ve doktorlardan öğrenirler ki cüzzamlıda bit bulunmaz. Bir adamla gizlice gömleklerini araştırırlar. Sonunda bit bulunur. Ve ozan olacak bir kişinin bahtı kavi, talihli yar, kehlesi dahi mahallinde ağanın işine yarar demek zorunda kalır. Çünkü o bit yüzünden Rüstem damat ve birinci vezir olur. Korkusunu yendi. Alaylı bir gülümsemenin yüzüne yerleşmesiyle birlikte Rüstem'in önünde eğildi.
Umarız avda hoşça vakit geçirdiniz çorbacı, dedi Rüstem eteğini öptürdükten sonra yer göstererek.
Gölgenizde efendim, diye yanıtladı Tomasso. Üç elçi bize o güzel günleri bağışlayan efendimize borcumuzu ödemek için de şu armağanı hazırladık, diyerek bohçayı açtı. Ve açtığı anda da kendisi de Rüstem'le birlikte beğenisini gizleyemedi.
Som altından dökülen sülünün tırnaklarına, gagasına ve kanatlarının çillerine taşlar kakılmış, serpilmiş ve inciler döşenmişti. Altının sarı balkıması taşların bir renk donanmasına neden oluyor, ince yaka mozlu ışıltılar gözlerine doluyordu. Rüstem beğenisini kara sakallarını okşayarak belirledi. Gözlerinde altın ve elmas parıltılarıyla, ''Siz hayvan değil, zümrüdü ankayı avlamış olmalısınız.'' diye alay etti.
''Yüce devletimizin katında bulunmak zümrüdü ankanın kanatlarına oturmakla birdir efendimiz. Devletlilerimiz bize gösterdiğiniz dostluğun altında kalacak değildir.''
''Anlamaktayız. Dostluklarımızın sürekliliği konusunda gösterilen çabalara biz de katılmak dileriz. Varide Sultan Efendimiz hoşnutluklarını bildirdiler.'' Umarız bizden de ödenmesi devletimizin çıkarlarına aykırı gelmeyecek bir ödül istemektesiniz. Çünkü devletimiz kendisine gösterilen her yakınlaşma çabasına katıyla ödemeyi gücünün kanıtı sayar. Efendimizin kulları olarak biz de hemen ödenmesinde yarar buluruz.
Tek dilediğimiz katınızda onurlanmaktır efendimiz. Bundan öte uyruklarımız sağladığınız güven ve tanıdığınız olanaklar içinde sürekli çalışmaktadırlar. Zaman zaman devletler arasında sürtüşmelerin kendilerine tanınmış olanakları azaltacağı kaygısı olmasa elbette daha güvenli kullanacaklar.
Kaygı yersiz. Efendimizin mülkünde herkes her türlü yasal güvenceye sahiptir. Başlarına olumsuz bir iş gelmedi umarız uyruklarınızın.
Mümkün mü efendimiz? Sizin bilgili, görgülü ve güvenli yönetiminiz altında ülkelerinde sahip bulunmadıkları derecede rahatlık içindedirler. Yalnız yüce devletimiz de bilmektedirler ki, zaman zaman çeşitli söylentiler ortaklığı kaplamakta.
Bunca zamandır devletimizin başkentinde elçi olarak bulunmaktasınız Tomasso Çorbacı, dedi sert sert Rüstem. Efendimizin söylenti üzerine buyruk çıkardığına tanık oldunuz mu?
Biz de olmadığımızdan altında yatanı öğrenmek diledik. Meğer İran üstüne varan tüccarlarımızdan çıkar imiş. Oralarda denilmekteymiş ki fütüvvet ehli majestelerinden yeni isteklerde bulunacaklarmış.
Burada istenecek orada mı kararlaştırılmış ki tüccarınız bu söylentilere önem vermiş? Doğrusu ummazdık, siz de ciddi ciddi buraya getirmektesiniz.
Biz güvenimizi getirmekteyiz efendimiz. Sizin de yakında öğreneceğiniz söylentilerin altında yatan nedir bilmemekteyiz. Ancak çıkacak karışıklıktan biz de zarar göreceğimizden...
Karışıklık çıkmaz çorbacı, diye yanıtladı güvenli Rüstem. Devlet sözünde ayak diredikçe karışıklıkların da hakkından gelmesini bilir. Verdiğiniz haberlerden ve sunduğunuz armağandan hoşnuduz. Tüccarlarınıza deyiniz ki devlet verdiği sözü savaş halindeyken bile tutmasını bilmiştir. Barış içinde olmaktayken değiştirmeye kalkışmaz.
Biz daha kutlu ağzınızdan dinlemeden aynı şeyleri söylemiştik. Yanılmamış olmanın mutluluğu onurumuza güç katmaktadır efendimiz, diye yeniden eğilip eteğini öptü Rüstem'in. Konuşmanın bittiğini belirten sakal sığazlanmalarına yüzünde gülücük, gözlerinin derinlerinde hınçla baktı.
Dünkü köle, Venedik'in en soylu kişilerinden birine eteğini öptürmek sana onur mu vermekle sanmaktasın? Düşüncesini belleğinin derinlerinde gömerek dışarı çıktı.
Divan toplantısını kapattıktan sonra hünkârın yanına girdi Rüstem. Hafif bir üşütmenin beni solgunluğunu bir türlü üstünden atamayan sultan uzanırcasına oturmaktaydı. Dizlerinin üstünde yanına vardı. Ayaklarını üçer kez öptükten sonra yumuşak minderler döşenmiş tahtın ayak ucunda durdu. Daha konuşmasına izin verilmesini beklemeden, ''Valide Sultan Efendimiz bunca yorgunluğun üstüne sürekli devlet işleriyle uğraştırırız diye bize gücenmekteler efendimiz.'' diye söze girdi. ''Devletimizin sahibi olarak buyruklarınızı yeterince yerine getirebilmeye çalışan bunca kulunuz ve dahi oğullarımız bulunmaktayken sizin yorgunluk üstüne yorgunluğa sarmanız bizce de doğru bulunmamakta. Düşündük ki bizden kul ve dahi oğul olarak hoşnutluğunuz yeterince olmayabilir.''
Yerimize daha çalışkan ve dahi bilgilisi gerekliyse, ayağınızın tozu olarak size hizmet, bize ancak onur verir.
Hoşnutsuzluğumuzu vezirlerimizin yüzüne söyleyecek denli güçlüyüz. Benim vezirim ve dahi oğlum, dedi sultan. Devlet gerektirdiğinde biz dahi kendimizi kul saymaktayken, kulu değiştirmekle sakınca görmeyiz. Ancak çalışmanızdan da yönetimi bili ve dahi biçiminizden de hoşnutuz. Ne var ki yine de kul işi efendisini yormasın olmaz.
Kul işi kulu yormalı efendimiz. Bu yüzden divan olarak karar aldık. Bundan öte yüce efendimizin katlarına kendilerinin özel çağrısı olmaksızın çıkılmasını doğru bulmamaktayız. Çünkü kul sevildiğini bilememekte. Hastalığınıza, yorgunluğunuza bakmaksızın bir kethuda ya da bir naibin çözeceği işleri katınıza getirmekte. Ne var ki onların incir çekirdeğini doldurmaz dilekleri efendimizin üzüntüsünü çoğaltıp yorgunluğunu arttırdığından yüce devlet işlerine zamanları kalmamakta. Valide Sultan Efendimiz de durmaksızın bizi azarlamakta. Hani haklı olmasalar yakınacağız. Gecemizi gündüzümüze katmaktayız. Efendimizin bir hoşnutluğu çabamıza da gücümüze de bin çaba ve dahi güç katmakta. Ama biz de hiç olmazsa kutsal bedeninizin yorgun ve dahi rahatsız olduğu zamanlarda çağrısız gelenlerin olsun katınıza alınmamasını dilemekteyiz.
Bizi sevdiğinizi biliriz oğlum ve dahi vezirim. Biliriz ya, efendi kulundan kopmamak gerek. Siz nice bir bizi sevmekteyseniz biz de onları sevmeye koşuluyuz.
Siz efendimiz halife-i ru-i zemin ve dahi sultan-ı alem-i yeminsiniz. Yeryüzündeki kulların tümü sizi sevmeye koşuludur. Ve dahi bu sevgilerini sağlığınıza gerekli dikkati göstermekle kanıtlamak zorundadırlar. Ne var ki bildiğiniz üzere kul dertlenince kendisinden ötesini düşünmez. İzniniz olursa bostancıbaşı ve dahi kapı ketüdasına buyurmayı dileriz ki sefer hazırlığı içreyken olsun, çağrısız konuklarınızı almasınlar.
Demek ki kararlısınız. Bunca istemezliğimizi bile bile diretmektesiniz.
Varlığı sizin esenliğinize bağlı kullarınızın tümü gecikmiş olmanın üzüncündedirler efendimiz. Bizi sözcü atamaları üstümüzdeki sevgi ve bağışınızın yüceliğini bilmelerindendir. Engel olunmadığında kul sıkıntısıyla hem de gereksizliği apaçık iken sizin nice bir üzüleceğiniz ve Tanrı korusun hastalığınızın nice bir artacağını bildiklerinden diretmemizi yakarmışlardır.
Sultanımız da nice bir zamanda eğitmekteydiler.
Eğer izniniz olursa efendimiz, asıl valide sultan efendimizin azarlarından kurtulacağımızdan ötürü ödenmez borç altında kalacağız. Sultanımızın size nice bir sevdiğinden kuşkumuz yok oğlum ve dahi vezirim. Madem öyle istemektesiniz, sıkılıncaya kullarımızdan uzak duralım.
Efendimiz diye eğildi yeniden Rüstem. Bizi ödenmez borç altında kılmaktasınız her an. Yaşamamız eseriniz ve dahi hizmetimiz onurumuz değilmişçesine yeni bir ödülün armağanıyla gözlerimizi kamaştırmakta, hizmet görevimizi aşka dönüştürmektesiniz.
Güvenimiz tamdır vezirim. Anlatın hele, divanda neler görüşüldü?
Korsan reislerimizden Turgun Çavey, mehdiyesinin öcünü almaya devinir efendimiz. Frank kralı da deniz kıyısında az limanı olduğundan yakınır. Elçisi yardımlarımızı arttırmanın konusunda pek yakarıcı. Sinan Paşa kulunuz donanmayı Hümayun'un denize inecek kıvama geldiğini bildirdi. Elkas Mirza'yı görkemli kabulünüz Tahmas büyününden yeni kıpırdanışlara neden oldu buyurduğunuz gibi. Erzurum, Diyarbakır, Erzincan ve dahi Van üstünde baskı kurmaya uğraşmaktaydı. Bir iyice akından gelinmedikçe doğu yakamızda rahata ermeyeceğiz. Düşünülmekte ki Turgutça Bey'in isteğine az biraz gemi ve dahi Levent gürültüsüyle karşılar isek, Frank kralına karşı da iyi bir ödül bağışlamış oluruz.
Onun güçlenmesi Şalken ve dahi Ferdinand'ı kuşkulandırıp o yana göz dikeceklerinden biz ardımızdan güvenli bulunuruz. Sefere çıkmakta gecikmemek gerek. Bağdat Beyler Beyisi Behram Paşa kulunuz Basra üstünde Tahmasp'a giden Şalken elçilerini yakalamış. Yanlarındaki namelerden anlaşılmakta ki uzlaşmak üzereler. Biz onlardan öndeyiz efendimiz. Buyurduğunuz an iki yarında da seferlere hazırlıklı bulunmaktayız.
Anlaşılır. Oğlumuz ve dahi vezirimiz öncelikle İran üstüne sefer eğlenmesini istemekte. Divan da buna katıldığına göre düşünülmeli.
Sağ olun efendimiz. Buyruklarınız bizim onurumuz ve dahi gün ışığımızdır.
Ferhat Paşa kulumuzun işini beğendik. Kendisi ödüllendirilir.
Hemen efendimiz, hay hay. Sonra gözlerine baktı sultanın. Yorgun halkaları inceledi. Uzatmamak isteğiyle kapaklandı. İzninizle efendimiz, kulları kınamaktayken yorgunluğunuzu bizim arttırmamız yersiz. Uzatılan eli öptü, gerileyerek çıktı. Çıkar çıkmaz bostancı başıyla Ketüda'yı divana sürükleyerek kendilerini çağırdıkları dışında kimsenin efendimizi rahatsız etmemelerini buyurdular. Bundan ötesinde dikkatli olmanızı dilemekteyiz dedi. Onları selamlayıp çıkarken kimseye göstermeden ellerini ovuşturdu.
9. ayrımın sonu. Sayfa 140.